Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 23 Ağustos 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu Mevlid Kandili özel sohbetini istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabiülevvel ayımız, idrak edeceğimiz veladet kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e huzur, saadet ve selametler nasip eylesin. Bizlere de bu ayı ihya etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Çok muhterem kardeşlerimiz, Efendimiz'e ait Cenab-ı Hakk'ın bize tebliğ ettiği birkaç ayet okundu. Onların için inşallah onların üzerinde sohbetimiz olacağız. Bir salavat-ı şerifeyle başlayalım. Oldu Seyyidül Kevneyn, iki cihan efendisi Muhammed Mustafa'ya salavat, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Oldu Resulü Sakaleyn, ins ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Oldu İmamül Haramayn, Mekke Medine'nin imamı Muhammed Mustafa'ya salavat, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Oldu Ceddil Hasaneyn, Hasan ve Hüseyin efendimizin mübarek ceddi Muhammed Mustafa'ya salavat, Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Ahzab suresinin 21. ayeti okundu. Orada Cenab-ı Hak Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için, Allah'a çok çok zikredenler için Resulullah'ın bir örnektir, üsviyasıdır. Demek burada Cenab-ı Hak üç tane şart bize bildiriyor. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Bir, ben Allah rızası üzerinde miyim? Yani her amel, bütün amelimi taadat etmemiz lazım. İbadet, muamelat, muaşeret vesaire, ukubat, bir taadat etme durumu, ben Allah rızasında mıyım? İkinci, ahirete kavuşmayı umanlar. Yani ahiret hesabı önünde olanlar, zerrelerin ve Cenab-ı Hak unutmayanlar, çok çok zikredenler için Resulullah Efendimiz'i Cenab-ı Hak üsve-i hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet olarak lütfetti. Yani Efendimiz bütün ümmet-i Muhammed'in ne kadar problemi varsa hepsine bir çare bildiriyor ve bir üsve-i bir örnek şahsiyet, örnek karakter olduğunu bildiriyor. Ve Cenab-ı Hakk'a yakınlık bu şekilde olacak. Ondan sonra okunan ayet Allah ve melekler peygambere salat eder buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak tekrim ediyor Resulullah Efendimiz'i. Melekler de dua ediyor. Bize de çok çok salavat-ı şerife getirin diyor. Teslimiyet de diyor, selam verin diyor. Yani burada her halimizi Resulullah'ın haliyle mizan etmemiz lazım. Benim ticari hayatım, evlat yetiştirmem, içtimai hayatım, Resulullah Efendimiz'in o üsve-i hasene uygun mu değil mi? Kendimi daima ibadete her şeyime taadat etmemiz. Ondan sonra okunan Fetih Suresi'nin son ayeti 29. ayeti. Orada Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'in yanında bulunanlar. Yani asırlar geçtiği halde ta kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'in yanında bulunanlar kimler? Birinci şart İslam şahsiyetini, İslam karakterini taşıyanlar. Yani bir küffara karşı şedid olanlar. Yani Fatiha'da okunu gayr-ı mağdûbi aleyhimelat dâlin dalalettekilerden uzak olma. Bu şekilde İslam şahsiyeti, İslam karakterini koruyabilme. İslam'dan bir taviz vermeme. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor, bu akaid mevzu, bu zor mevzu. Eğer dalalettekilere benzersek, iman buradan zarar görüyor. Zira Rasûlullah Efendimiz, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ buyuruyor. Kim bir kavme benzerse, o ondandır buyuruyor. Bunun kendimizi, evlatlarımızı vesairesi, çok muhafaza etmemiz lazım. İslam'dan bir taviz vermememiz icap eder. Ondan sonra ikinci şart İslam kardeşliği. Kendi aralarında merhametlidir. Yani demek ki bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine diğer ayet-i kerime dünyanın mersus üstte olan kerpiçler gibidir buyuruyor. Yani bir Müslüman diğer Müslüman kardeşinin emanetine dikkat edecek. Müminler birbirine kardeştir. Yani bu kalp kardeşliği. Eğer kalp kardeşliği yoksa, biyolojik kardeşliğin bir faydası yok. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın dördüncü oğlu için o senin ehlin değildir Nuh dedi. Onun ameli gayr-ı salihtir dedi. Sakın benim ehlimdir diyerek cahillerden olma ey Nuh buyurdu. Ondan sonra devamında onları sen rükû ederken secde eden görürsün buyuruyor. Demek ki ibadetlerimizin bir fıkhi tarafı var, bir de kalbi tarafı var. Biraz burada namaz bahsediliyor. Diğer ibadetlerde emsal haşûn buyuruyor. Namazlarını huşu ile kılarlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bulunan idraki içinde kılarlar. Ve kalp ne ister Cenab-ı Hak'tan? Ancak lütuf ve Allah rızası ister. Yani kul daima Resulullah'ın yanında bulunanlar asırlar sonra gelsin. Acaba ben bir Allah rızasında mıyım? Bunun daima bir şuuru içinde olacak. Ondan sonra min eser-i sucud, onlarda bir secde alameti vardır. Nuraniyet vardır, huzur hali vardır. Bu Tevrat'taki vasıflar, İncil'deki vasıflar da burada Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Bahçıvan diyor bir tohum ekerdi, o diyor filiz olur diyor. Yeşerir diyor, gövde olur diyor. Bu diyor küffarı diyor, üzer çok diyor. İşte bugünkü durum İslamfobi diyor. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmaya kalkıyor. Velhâsıl bu nedir? Bir öfke. Küffarın İslam'a olan bir öfkesi. Lakin burada imanı kâmil halinde olanlar ve hayırlı işler yapanlar, amel-i salihlerde bulunan için büyük mükafat vaat etmiştir buyuruyor. Ondan sonra Hucurat Suresi'nden okundu. Orada ey iman edenler Allah'ın ve Resulüne geçmeyin. Yani burada her halimizi Allah haliyle taat etmemiz lazım. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir müşahedesi altındayız. Hatta o kadar bir nezaket istiyor ki Cenab-ı Hak sahabeye indi. Sahabi bu ayet indikten sonra çok kısık sesle konuştular Efendimiz huzurunda. Yani Cenab-ı Hak Efendimize karşı en ufak bir nezaketsizliği istemiyor. Efendimiz hutbeye çıktı. Amin amin amin buyurdu. Ya Resulallah muhatap yok. Neye amin buyurdunuz? Efendimiz buyurdu ki Cebrail üç şey üzerine ikaz etti. Birinci Efendimiz ismi geçer. Salavat-ı şerife getirmez. Bir nezaketsizlik halinde olur. O rahmetten uzak olsun dedi. Velhâsıl devamında demek ki Resulullah Efendimize bu olan saygısızlık vesaire yani herhangi bir kişi gibi görmek amellerin boşa çıkmasına vesile oluyor. O edebe dikkat edenler de onları da kalbi takva ile müzeyyen olanlar da buluyor. Velhâsıl Efendimiz bu nezaketi bulunanları da onlar aklı ermeyenler de buluyor. Çok muhterem kardeşlerimiz, en muhteşem medeniyet İslam medeniyetidir. İnsanı yaratan Allah Celle Celaluhu, insan hâlet-i rûhiyesinin en uygun, onun saadet temin edecek en güzel bir hayat tarzı olarak Cenâb-ı İslam'ı lütfetti. İslam sırf gönül dünyamızda yaşayacağımız ruhi bir inanç sisteminden ibaret değildir. Belki ömrün her safhasında tanzim eden bir hayat nizamıdır. Muhteşem bir medeniyettir İslam. Bu medeniyetin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Muallimi Resulullah Efendimiz'dir. Onun terbiyesinde dünyada da huzur, kabirde de huzur, ahirette de huzur, ebedi bir saadet. Talebeleri ümmeti Muhammed'dir. Bu medeniyet adalet ve hakkaniyet medeniyetidir. Bu medeniyet hukuk ve hakkı dünyaya tevzi eden bir medeniyettir. Bu medeniyet kendisini dünyanın akışından mesul görmenin medeniyetidir. Güzel ahlak medeniyetidir. İbadette bir huşu bulmanın medeniyetidir. Fazilette insan yetiştirme medeniyetidir. Bu mübarek medeniyetin en mühim tahsili Cenab-ı Hakk'a kul olmak ve Cenab-ı Hakk'ı kapte tanıyabilmek, marifetullah. Bu hayat nizamı yani İslam kültürü insanı katı kalplikten kurtarır. Merhamet, şefkat abidesi haline getirir. Cehaletten kurtulup ebedi saadet bilgileriyle müzeyyen eder. Bencillikten kurtulup diyargen eder. Bu muhteşem medeniyet "Okra bismi rabbikellezî halak." İlk ayet yaratan Rabbinin ismiyle oku olarak başladı. Ve bir kula bir tefekkür ufku Cenab-ı Hak açıyor. Şu bulunduğumuz cihan da bu Allah'a kul olmanın ilahi bir laboratuvarı, ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri ilahi akışlarla dolu. Rasûlullah Efendimiz de Kur'ân-ı Kerim mucizesinin şerhi ve tefsiri mahiyetindedir. Diğer bir ifadeyle Rasûlullah Efendimiz canlı bir Kur'an'dır. Sahibi onun şahsında büyük bir abid, insanlıktan bir abide seyretti. Cenâb-ı Hakk'ın insandaki Rasûlullah'ın bir sanat harikasıdır. İslam dışındaki bütün sistemler sadece dünyayı imar etmeyi terk eder. Güçlüyü daha güçlü bir hale getirirken bu sistemler güçlüyü de ezerler. Bunu bir hakkı müktesep olarak kabul ederler. İslam ise dünya ile ahireti mezceder. Bu büyük medeniyetin muallimi abide şahsiyeti Rasûlullah Efendimiz'dir. O bu kültürü zirve bir sureti yaşamış ve eshabına yaşatarak talim etmiştir. Rabiülevvel ayı Fahri Kâin Efendimiz cihanı şereflendiği mübarek bir ay. Bu ayın vatanımız, milletimiz, bütün İslam âlemi için rahmet, bereket, hayırlara vesile olmasına, cümlemizi Efendimizin gönül ufkundan hisseler lütfetmesine Rabbimizden niyaz ederiz. Bu veladet kanını idrak etmek her şeyden önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi ümmet olmanın sevinç, vecd ve huzurunu gönülden duyabilmek ve hissedebilmektir. Unutmayalım ki bugün Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanıyabilirsek bugün yakından tanıyabilirsek yarın mahşerde o da bizi tanır. Hafs kenarı bizleri kabul eder. Sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir okumakla değil ancak yaşamak ile tanır. Salih ve müttaki olmakla tanıtır. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa o bize nazar eder. Onu duyar ve dinlersek o da bizi ihsanlarıyla abad eder. Efendimiz Yemen'e doğru döndü. Ben Yemen'den gelen nefesi rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Veysel Karani için. Unutmayın ki o nefesi rahmaniyden hissedar olabilmek gönüllerdeki takva nispetinde mümkündür. Rabbimiz Efendimiz olan yakınlığı ölçüsünde bizlere de inşallah bir nasipler ihsan eder. Bu cihan onun gibi müstesna bir gönlü hiç görmedi. Yer ve gökler onun gibi muhteşem bir ahlak abidesine şahit olmadı. İbn Abbas şöyle der: Allah Teala kendi katında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Zira Cenab-ı Hak ondan başka hiçbirinin hiçbir peygamberine yemin etmedi. Yalnız Rasûlullah Efendimiz üzerine le'amrüke buyurdu. Yani Rasûlullah'ın ömrü üzerine yemin olsun buyurdu. Yani demek ki biz Rasûlullah Efendimiz'in o ömrünü, o hayatını, o 23 senelik nebevi hayatı üzerinde çok teyakkuz halinde olmamız lazım. Yani ne kadar yakınız? Yine Cenâb-ı Hak vel asrı buyuruyor. Onun asrına yemin olsun buyuruyor. Yine onun beldesine yemin olsun buyuruyor. Yani Mekke ve Medine'ye, bilhassa Medine'ye sen bu beldede oturmaktasın diyor. Nübüvvetine yemin ediyor, kasem ediyor. Cenâb-ı Hak Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerden ve sırat-ı müstakim üzeresin. Yani en doğru, en düzgün yol üzeresin buyuruyor. Efendimiz insanlığın önüne bir sirac-ı münir, yani karanlıkları aydınlatan bir ebediyet kandili. Yine ayette Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Yani insanoğlu çok büyük, sonsuz bir lütuf. Ve inneke lâ hulukün azîm, ey Rasûlüm şükür, sen en muhteşem bir ahlak üzeresin buyuruyor. En muhtena bir ahlak üzeresin buyuruyor. Şu bir hakikattir ki, onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp, hakkı güzel bir kul olamaz. Onun merhamet ve şefkatle yoğrulmuş hanesinden hisse almayan bir aile yuvası, gerçek saadet tatmaktan uzaktır. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tacir, kul hakkına girmekten kendini kurtaramaz. Onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse, güzel bir şahsiyet ve karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül, nezaket ve zarafetten uzak kalır. Onun engin tevazuundan nasip almayan bir kalp, kibrin uçurumlarında yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple bir mü'min, hem dünya hem de ukba hayatında sadece saadete, huzura, Cenâb-ı Hakk'ın yakınlığa nâil olabilmek için hayatın bütün safhalarında Efendimiz'in benzemeye gayret edecek. Zira Eshâb-ı Kerâm en çok sevilenler hadîs-i şerîf, اَلْ مَرْءُ مَا مَنْ اَحَبَّ Ki sevdiğiyle beraberdir. Tabi bu sevgi sözde olmayacak, özde olacak, fiilde olacak. Şunu unutmamak lazım ki, dünyada aldığımız bütün fani diplomalar son nefeste son bulacak. Kulluğumuz bizi ebediyet yolcusu edecek. İnsan kalbini Allah'a, ahlakını peygambere, imkânlarını ümmete, tebliğ ve irşat gayretinin insanlığın hidayetine, ömrünü Allah yolunda hizmete adadığı ölçüde gerçek ve kâmil bir mü'min olur. Rasûlullah Efendimiz'in Cenâb-ı Hakk'a kullukta, insanlara muamelesinde ve şahsi hayatına taşıdığı gönül kıvamı, haşyet, rahmet, zühd ve takva üzerineydi. Efendimiz'in Cenâb-ı Hakk'a kullukta gönül kıvamı haşyetullah'tı. Büyük bir mesuliyet duygusuydu. Ki bütün peygamberler de öyle, fakat Rasûlullah Efendimiz bu had safhasında bir mesuliyet duygusu ve bir Allah korkusu, takva ve kalbin ürperişi. Efendimiz'in gönlünde daima yeni ufuklar açılıyordu. Şöyle buyurdu, ufuklar açıldıkça, eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz. Mecnun olurdunuz, hanelerine dönemezdiniz buyuruyor. Hatta Efendimiz'in o kadar ümmete bir sevgisi vardı, ona gelecek bir musibetten de korkusu vardı. Hazreti Âişe buyuruyor, havanın diyor, aşırı rüzgârlı olduğu anlarda gökyüzü siyah bir bulut gördüğünde Efendimiz yüzü rengi değişirdi. O buluta karşı durup bakardı. Bazen gönlü eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında da memnun olurdu, sevinirdi. Yani bu tavırların sebebi sorulunda Ad kavmine gelen azabın kendi ümmetinin başına gelmesini endişe ederdi. Yine Efendimiz daima tebliğ vazifesini hakkıyla ifa edebilen endişesi içindeydi. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Araf suresi 6. ayette kendini peygamber gönderilen kimseleri de toplumları da gönderen peygamberi mutlaka sorguya çekeceğiz. Yani her ümmet kendi peygamberin durumundan sorguya çekilecek. Biz de Rasûlullah Efendimiz'e bize çok büyük bir nimet, ihsanıyla, ikram-ı ilahi. Biz de Rasûlullah Efendimiz'in bu güzel, muhteşem bir hayatına ne kadar hisseler aldık. Biz de buradan sorguya çekileceğiz. Peygamberimiz de tebliğ etmekten sorguya çekilecek. Onun için veda hutbesinde sonra üç defa tebliğ ettim mi, şahit ol ya Rabbi. Tebliğ ettim mi, şahit ol ya Rabbi. Üç sefer ümmetten tasdik aldı. Yani bizim mesuliyetimiz bu üsve-i hasen olan Rasûlullah Efendimiz'in hâliyle hallerini bilmesidir. Efendimiz Taif'te taşlanmasına rağmen o belde halkını helak için değil hidayeti için dua etti. Yine Efendimiz hac zamanı Mekke'ye gelen bu cahiliye hacıları gelirdi. Ukaz, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırlara katılanlara hitap ederdi. Kur'an-ı Kerim'de ayetler okurdu. Onu İslam'a davet ederdi. Cerir bin Abdullah anlatıyor. Allah razı olsun, hac mevsiminde vakfa mahallinde kendini hacılara arz ediyordu. Diyordu, burada terör var, beni kavmine gözüküyor, bir kimse yok mu? Kureyş benim Kur'an'ı tebliğ etmeme mani oluyor, fakat ben sizi hidayete getirmek istiyorum. Ki ne kadar Efendimiz müşkül durumda kalıyor. Lakin onlardan davetini kabul edecek, kendisini himaye edip yardım edecek bir kimse çıkmıyordu. Ve tek başına büyük bir mücadele. Aksine kimisi Peygamber'in suratını asıyor, kimisi kaba ve sert davranıyor, kimisi de senin kavmin daha iyi bilir, ondan sonra niye tabi olmayı diyerek tartışıyorlardı. Rasûlullah Efendimiz gereken cevap vererek onları hak yoluna davete devam ediyordu. Nasıl bir sabır, nasıl bir emir bir maruf, nehy-i ani münker. Bize de bu düşüyor. Efendim daima bir insanı cehennemden kurtarabilmeyi çırpınırdı. O mücahın hıraç gayreti mukabil Cenâb-ı Hak o kadar bir kendini bir yıpratacak durumda değil. Cenab-ı Hak Şuara Suresi'nin 63. ayetinde Resulüm onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın buyuruyor. O büyük bir mesul şuure tebliğ vazifesine devam etti. Veda hutbesinde insanlar yarın beni soracaklar ne diyeceksiniz? Allah'ın elçini ifa ettim mi? Vazifemi yerine getirdim mi? Size vasiyet ve nasihatte bulundum mu diye şahadet eder misiniz? Üç sefer ederiz dediler. Efendim üç sefer şahit ol, şahit ol, şahit ol ya Rabbi dedi. Resulullah Efendimiz bütün mahlukatın en zirve bir kuluydu. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili Resulü olduğu halde daha bir haşyetullah, bir korku içindeydi. Ben acaba Hakk'a kulluğumu, O'nun emrettiği tebliğ vazifesi yerine getirebiliyor muyum endişesi içindeydi. Bugün son nefese kadar tebliğ ve irşâd hizmetine devam etti. Kendi gidemediği yerlere elçiler, tebliğciler, muallimler gönderdi. Nerede bir insan var, Çin'de var, Çin'e gönderdi. Semerkant'a gönderdi, Afrika'ya gönderdi. Yani nerede bir insan var, oraya kendi gidemediği yerlere elçilerini gönderdi. Yetiştiriyordu. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi, sordun, sen bir dava geldiğini nasıl ve neye göre hükmedirsin? Allah'ın kitabını hükme. Orada yoksa sünnet seneyi, orada yoksa ya Resulullah dedi, kitap ve sünnet muhtevasında kendi iştihadımla. Yani Resulullah Efendimiz tebliğe göndereceği bir kişiye onu yetiştirip gönderiyordu. Onu ikmal ederek gönderiyordu. Bunun da bizim en mühim vazifemiz bu. Yani Efendimiz tebliğ gönderdi, hidayet elçilerini iştihatta bulunacak derecede yetiştiriyor. Şimdi demek ki bizim de vazifemiz bu. Yani gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle müceğiz hale getirmek. Yani 11 yerde emri bil maruf geçiyor. Emri bil maruf memuru haline getirebilmek. Kur'an-ı Kerim 11 yerde bize emri bil maruf nehyal-i münker mesuliyetimizi hatırlatıyor. Bir mümin de bu vasıfta olacak. Kendisinden, ailesinden, yakınlığına başlayıp ulaşabileceği her yere İslam haliyle, kâliyle, biraz örnek şahsıyla temsil edecek. Tebliğ edecek. Cenab-ı Hak zira Bakara 140 ayette işte böyle siz insanlığın şahit olmanız. Yani insanlığa İslam'ı tebliğ etmeniz. Resul de size şahit olmasın ise mutedil, hayırhah bir ümmet olarak kıldık diyor Cenab-ı Hak. Nasıl Peygamber Efendimiz İslam'ı temsil ve tebliğ etmişse bir mümin de o gayret içinde olacak. Hazreti El-Merru men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Efendimiz'e ahirette beraber olmak, onun şefaatine nail olmak istiyorsak bugün Efendimiz'e hal ve amel beraberliği içinde olmaya, Efendimiz'e beraber olmaya çok gayret etmemiz lazım. Bizim gönlü âlemimiz son nefese kadar beynel havfu ve reca, daima korku ve Cenab-ı Hakk'a bir reca, Cenab-ı Hakk'a bir korku ve ümit arasında olacak. Zira burası çok mühim. Peygamberler onu irşad etti. Aşere-i mübeşşere gibi cennet müjdesi dışında hiçbir kimsenin son nefese imanla gideceği dair bir teminat yok. Onun için Yusuf Aleyhisselam Allahümme tevaffini müslüme alakini bis salihin. Ya Rabbi benim Müslüman olarak vefat ettir, sahile beraberliği diye dua ediyordu. Yine Cenab-ı Hak, وَعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَعْتِيَ الْيَقِينَ Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bunları yaptım, yaptım. Yok, son nefese kadar. Cenab-ı Hak, zira يَا اَوْلَذِينَ اَعْمَتُكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تُمُنْتُنْ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edin, Allah'tan O'na yaraşır şekilde takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olacağım yerine sakın ha başka türlü ölmeyin buyuruyor. Velhâsıl şunu kardeşler dikkat edin, salih ameller bir bardağı dolduran temiz damlalar gibidir. Şu bardağı dolduran temiz damlalar gibidir amel-i salihler. Nefsani ameller ise o damlaların safiyetini bozar, yani suyun safiyeti damlaların safiyetine bağlı. Yani şu bir damla necaset düşse bunun bütün güzelliği kaybolur. Onun için bu efendim 23 senelik nebevi hayatının her haline dikkat etmemiz lazım. Efendim hacca gelir diyor. Lebbeyk der diyor. Yani bu huzuruna geldim der diyor. Fakat Orada kazancında faiz var, haram lokma var. O da la lebbek, sen redsin denir buyuruluyor. Demek ki son nefesime kadar büyük bir titizlik istiyor bizden Cenab-ı Hak. Demek ki birincisi Rasûlullah Efendimiz'in hâli haşyetullah, Allah korur. Bizde de aynı şekilde olacak, beynel hâfı verecek, korku ve ümit arasında olacak. Varlıkta şımarmayacak, yoksulukta yükselmeyecek. Daima razıyım ya Rabbi diyecek. İkincisi rahmet. Rasûlullah Efendimiz ve mâ elsenâke illâ rahmeten lil âlemîn. Âlemlere rahmet olarak gönderdi. Ne kadar bilim bir âlem varsa hepsine rahmet olarak gönderildi. Yani Efendimiz kendisini bütün insanlığın gidişatından, dünyanın akışından mesul görüyordu. Efendimiz ümmetine olan merhameti bir annenin, babanın evladına duyduğu merhametten daha öteydi. Bir mümin rahmet insanı olacak. Onunla beraber olmak için. Rahmet insanı bir güneş gibi her kuytunu aydınlatan cömert insan olacak. Yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasını gönül veren fedakâr bir insan olacak. Ümmetin derdiyle dertlenen, zayıfın elinden tutan, muzdaribin gönlünü sevindirmekle sevinen müşrik ve diyargâm bir insan olacak. Geçtiği her yerde bir bahar ferahlığı götüren, bahar olmayıp yâr olan, zarar yerine fayda veren, incitmeyip incinmeyen zarif bir mümin olacak. Efendimiz mümin bal arısı gibidir buyuruyor. Konduğu dal zarar vermez. Temiz yer, temiz mahsul ikram eder. Rahmet insanı bir vasfı da zikir, zikir ehli olmasıdır. Yani Cenab-ı Hak onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Yani kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبِّ اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Bir hayırlı amel bitirecek, diğer hayırlı amele koşacak. Cenab-ı Hakk'ı dil unutmayacak. Kalp de devam ayet-i kerime, göklerin yerin yaratılışında hakkında derin derin tefekkür edecek. Bir gökyüzüne bakıp tefekkür edecek, atmosfere bakıp tefekkür edecek, güneşe bakacak, aya bakacak, toprağa bakacak. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı muhtelif hayvanlara bakacak, muhtelif nebatata bakacak. Cenab-ı Hak kendisine verdiği rızıklara bakacak. Ne kadar kalp bir şükran duyguları içinde dolacak. En nihayet ayete devam eden ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın derler. Bu semavat, bu alem, bu ilahi laboratuvar sen boşuna yaratmadın derler. Seni tesbih ederiz, bir cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bu şey birbirinden gönül istiyor. Zikredecek, Cenab-ı Hak unutmayacak. Daim Subhanallah, Elhamdülillah, Ya Rabbi diyecek. Bir de ilahi azameti, ilahi kudret akışlarını, ilahi nakışları tefekkür edecek. O zaman zikir kıvamı verecek. Böyle o zaman ne olacak? Vecir kulubim, Allah'ın kalpleri titrer Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Değişen şartlar altında teslim halinde yaşarlar. Namazlarını haşun huşu halinde kılarlar. Yani ilahi İlahi azametin karşısında olduğunun bir şuuru için kılarlar. Allah'ın verdiği nimetleri de, çünkü mülk Allah'a aittir, onu gizli ve açık duruma göre infak ederler buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bize bir zikir olacak, bu zikrin getirdiği böyle bir gönül kıvamı olacak bizde. Yine Cenab-ı Hak Haşr'ın 18. ayette, ey iman edenler, iman edin kâfi değil. Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Esas yolculuk bu. Son nefeste bütün apoletler, bütün makam, mevki vesaire hepsine bir iptal damgası vurulacak. Kulluğumuzda bir ebedi hayata devam edeceğiz. Ey iman, Allah'tan korkun. Herkes yani ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Allah muhakkak yaptıklarından haberdardır buyuruyor. Yine onun adı 19. ayet ise yine büyük bir ikaz. Bu da şu, Allah unutulduğu zaman günah işlenir. Besmele çekerek bir gıybete başlanmaz. Besmele çekerek bir çelme takılmaz. Onun için Cenab-ı Hak burada buyuruyor. Allah'ı unutan, bu yüzden de Allah'ın onlara kendileri unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte o yoldan çıkan kimselerdir. Bugün maalesef topluma baktığımız zaman birçok felaket günahlar var. Kumar var. Eskiden birkaç tane yasal kumar vardı, piyango vesaire, at yarışları filan var. Şimdi internetli kumar başladı ve çok yaygınlaştı. Bunlar ne yapıyor? Cenab-ı Hak unutturuyor. Bağımlılık var had safhada. Akli melekeleri dumura uğratıyor. İffet haya yerin dibine girdi. Lut kavmini geçti ahlaksızlık. Bunu yaparken ne oluyor? Allah'ı unutarak yapıyor. Aile yuvalar yıkılıyor. Bütün yavrular menfi internetin telkinleri altında. Velhâsıl Cenâb-ı Hak ikaz ediyor. Allah'ı unutan, Allah'ın kendilerini unuttuğu kişi oluyor. Demek ki kul bu günahlara daldığı zaman Rabbini unutuyor. Esfel-i safiline doğru mesafe alıyor. Demek ki birincisi haşyet, ikincisi rahmet insan, üçüncüsü Efendimiz'in hayatında taşıdığı gönül kıvamında züht vardı. Evet, dünyaya her şeyi kullanacağız, Allah yolunda kullanacağız. Kalpte yer olmayacak o. Resulullah Efendimiz'in gönlüne dünyaya karşı emsal bir züht hali vardı. Yani kalbini hiçbir zaman dünyanın bir kasası yapmadı. Devamlı kifayet miktarı yediğinde büyük bir riyazat halinde yaşadı. Efendimiz hâniye saatlerinde ganimet ve hediyeler gelirdi. Efendimiz onları ümmetin muhtaçlarına dağıtmadan bir huzur bulamazdı. Her halükârda önce ümmetim der, İsrar'da bulunarak ümmetin muhtaçlığını kendi nefsine tercih ederdi. Efendim yakın olmanın en mühim alametlerinden budur. Ümmeti açken karnına taş bağlama, o iki taş bağlardı. Yani bir dünyalık geçtiğinizde bir borcu ödemek hariç onu infak etmeden rahat edemez, huzur bulamazdı. Velhâsıl dertlerin derdine derman olmak. Onu adeta kendi dertlerinden halâs ederdi efendim. Kendi derdini unuturdu, kendi acılarını unuturdu. Kendi açlığını unuturdu. Onları doyurmak öyle bir manevi haz verirdi ki adeta kendi açlığını unuturdu Efendimiz. Arifler bilirler ki beden yemekle doyar, ruh ise yedirmekle doyar. Beden yemekle doyar, ruh ile yedirmekle doyar. Eshâb-ı kirâm ki sevdiğiyle beraber de doyar. Her huzurda Rasûlullah Efendimiz'i taklit etmeye gayret ettiler. Keyravan'dan Semerkat'a kadar büyük fetihler gerçekleşti. Muazzam ganimetler geldi. Dağ gibi yığıldı. Buna rağmen sahâbî efendim evlerinin dekoru değişmedi. Onlar da Efendimiz gibi sabit efendim bir zühd hayatı yaşamaya gayret ettiler. Artakını Allah yolunda infak ettiler. Lüks, israf, oburluk, gösteriş, konfor onun hayatında hiçbir zaman yer almadı. Onlar yarın nefislerinin varacağı konağın kabir olduğunu asla unutmadılar. Dünyada istifade edilen her nimetin ahirette hesap verileceğini gönüllerinden çıkarmadılar. Demek ki bir mümin zengin olsa da fakir olsa da dünyadan ve nefsani arzulardan kalben müstani kalacak. Şurası dikkat etmek lazım. Para, zenginlik sadece kazanılacak bir imkan değildir. Mühim ve ağır bir kulluk imtihanıdır mal mülk. Hesabı verecek bir emanettir. Zira el mülkü lillah mülk Allah'a aittir. Bu sebeple mümin kifayet miktarı yetinip sade yaşamaya gayret edecek. Bugün Gazze'dekileri düşünelim, Suriye'dekileri düşünelim, Sudan'dakileri düşünelim, Yemen'dekileri düşünelim. İhtiyaç fazla infak ederek ahirette hazırlığını gayret edecek. Dünya ahiret için geldiğini, esasen ahiret hayatı olduğunu unutmayacak. Mülk Allah'ındır telakkisince asla israfa meyletmeyecek. Zira ayet-i kerimede saçıp savuranlar şeytanların arkadaşlarıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şeytan Rabbine kadar çok nankördür. Demek ki saçıp savuranlar bir nankör oluyor bugün Cenab-ı Hak karşı. Şeytanın vasfıyla vasıflanıyor. Yine mümin hayatında hasislik, cimrilik olmayacak. O cimri hakkında Cenab-ı Hak o mal toplamış, onu sayıp durmuştur. O malın kendi ebedi kalacağını zannetmiştir. Hayır, andolsun ki onu sadece bir ateşe atılacaktır buyuruyor. Rabbimiz gönüllerimizi içinde bütün mahlukatın huzur bulduğu bir rahmet dergâhı kılsın. Efendimiz'e kemalini bulan haşyetullah, marifetullah, muhabbetullah sırlarından cümlemize Cenab-ı Hak nasipler ihsan eylesin. Sahâbî Efendimiz'in terbiyesinde 4 hususta derinleşti. 4 hususta büyük bir fazilet kazandı. Medeniyetin lezzetini tattı. Birincisi, kalbin Cenâb-ı Hak'la beraber olmasını öğrendiler. Bunun bir zevkini yaşadılar. Zira elâ zikrâ tatminül kulûb. Bizi kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Cenâb-ı Hak o kalbi hangi ahvalde olursa onu bir huzur hâli ihsan etti. İşte bunu zaman zaman o Gazze'de filan bütün o zulmanfa elinde bir Kur'an-ı Kerim var. Allah geçmiş oğullarıma rahmet olsun şehit oldular diyor. İkinci Peygamber Efendimize ittibayı öğrendiler. Men yudur Rasûle fakat ete Allah. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Cenab-ı Hak ne büyük bir nimet, en büyük peygamber, ona itaat, Allah'a itaat etmiş olur. Demek ki önümüzde daima bir örnek, bir mizan. Ben nasıl ibadette, muamelatta, muaşerette, ukubatta nasıl Allah Resulüne yakınım? Demek ki kendimiz daima tadat cezir, bir problem var mı hayatımızda? Varsa eğer, hâsib-ü kablen tuhâsib, kendimizi muhasebe edeceğiz. Üçüncüsü, din kardeşinin nasıl içtimai bir düzen olduğunu öğrendiler. Daha bir kabile yarışı vardı. Bir kabileden bir kabile bir çocuk taş atsa, ilk kabile birbirine girirdi. Fakat bu ne öğretti Efendimiz? Dünyanın mersus, Müslümanlar üst üste konan kerpiçler gibidir. Allah sana verdi, ona vermedi. Sen o kardeşinden mesulsün. Merhamet de budur. Onun eksikliğini senin telafi etmen lazım. Onun için Hazreti Ömer geceleri matemlerin civarında dolaşıyordu. Arşın gölgesinde olacak Efendimiz'e 7 kişiden biri de Allah için kardeş olanlar. Dördüncüsü, Efendim öğretti, dördüncüm, Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı öğrendi. Merhamet ve şefkat zirveleşti. Bir yanık karınca duası Müslümanları baştan Efendimiz dehşete sevk etti. Kim Efendimiz bir karınca ve yakabilir dedi. Daha evvel tarlaları yakınlar halini düşünmek lazım. Hayvan hakları titizlikte bulundu. Onun bir kıyamet bir hakkı olduğunu, bir zulüm gören hayvanın hakkını alacağını. Hatta Mekke'ye giderken bir dişi köpek yavrusuna imza öbür taraftan geçin buyurdu. Bu Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasının kulda bir tecellisi olacak. Velhâsıl bir mü'min de Efendimiz'in güzel ahlakından hissedar olmaya gayret edecek. Onun ahlâk-ı hamidesi, onun güzel ahlâk-ı fezilendikçe gönlü ilahi muhabbette seviye kat eder. Nefs-i mutmainneye erişir. Merhamet ve şefkat zirveleşir. Zengin bir tefekkür dünyası olur. Takvân-ı ilahi azamet, kudret akışlarıyla kalbinde derinlikler kazanır. Kalp daima zikir halinde yaşamaya başlar. Her gün Cenâb-ı Hakk'a hatırlayarak Sübhânallah, elhamdülillah, yâ Rabbi der. Hizmete revaç verir. Hizmeti kendi bir nimet bilecek, kendini toplumdan mesul görecek. Tevazu ve nezakete derinleşecek. Böyle Allah'ın rahmetinin üzerinde tecelli ettiği bir kul olacak. Yani ibadur rahman olacak. Cömert ve ihsan sahibi olacak. Rabbim Kur'an'ın en çok Rahman ve Rahim esmasını zikrediyor. İşte Eshâb-ı kirâm da en fakirler bile dağlara çıktılar, odun kesti, Rasûlullah'ın önüne koydular. Bir kısmı çarşıya gitti, hammallık yaptı, aldı Rasûlullah'ın önüne koydu. Niye? Cömertliğinden kendi bir hisse almak. Çünkü zira Cenâb-ı Hak darlıkta ve bollukta verirler buluyor. Yani sahibi bollukta bolluğuna göre verdi, darlıkta darlığına göre verdi. Daima hak ve adalet tevzi edecek bir mü'min. Eshâb-ı kirâm bunu öğrendi. Kul hakkından kaçacak çünkü yarın sevaplarını verecek ona. İnsanlara karşı saygı ve hürmette kusur etmeyecek. Mahlukatı da Hâlık'ın şefkat nazarıyla bakacak. Hayvanlar insanın tefekkür ve istifade için Cenâb-ı Hakk'ın el-bârî, yani hiçbir misal benzeri olmayan yaratan, el-musabbir, tasvir eden, yani yüce sanatıyla en mükemmel veren esmasını temaşa etmesin yaratılmıştır. Bir tavuğa bakacaksın, aman yarabbim, ufacık bir fabrika. Sana belki bir ömrü boyunca bir tavuk 1000 tane yumurta veriyor. İstese istemese veriyor. Senin ne kadar proteine ihtiyacın var, kalsiyuma ihtiyacın var, Cenâb-ı Hak orada sana veriyor. Yine o yumurtadan yine bir tavuk çıkıyor. Tavuğun içinde cihazlar oradan meydana geliyor. Etini yiyorsun vesaire, yumurtasını yiyorsun. Diğerinin sütünü içiyorsun, etini yiyorsun vesaire yiyorsun. Diğer senin baktığın ilahi harikalar. Bir tavus kuşuna baktığın zaman nasıl bir harika. Bir yılan çıyana, akrebe baktığın zaman ayağı yok, sana nasıl bir korku veriyor. Eli yok, kolu yok, korkuyorsun. Cenab-ı Hak türlü türlü kimini tek ayaklı yaratıyor. Kimini iki ayaklı yaratıyor, kimini dört ayaklı yaratıyor, kimini çok ayaklı yaratıyor. Hepsinin ayrı içinde cihazlar var. Karıncanın içindeki cihazlar ayrı, filin içindeki cihazlar ayrı. Yani kul daima el-bari el-musafir sıfatı. Bunu düşünecek, tefekkür edecek, aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hak bu ayette Nur Suresi 45. ayette Allah her canlıyı sudan yarat. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürür. Yılanlar, çıyanlar ise kabri yürür. Kimisi ayağı üzerinde yürür insanlar vesaire. Kimi dört ayağı üstünde yürür hayvanlar. Allah dediğine çünkü Allah her şeye kadirdir. Bütün mahlukat da insana emanettir. İnsan kanaat ehli olacak. Takdire rıza gösterecek. Takdir elinin kendisi için en hayırlı olduğunu idraki içinde olacak. Es-sadık, el-emin olacak. Karakter ve şahsiyet sahibi olacak bir mü'min. Daima diyakarına bir hüznuzan isimlerine velâ tecessüsü. Hiçbir kusur araştırmayacak. Eğer kusur araştırmayacak, kendi kusurlarını araştıracak. Yaptığı her işi Allah rızası için yapacak. Riyadan uzak kalacak. Sabrı elden bırakmayacak. Rabbimiz sabredenleri seviyor. İbadette sabır olacak. Namazı camide kılmaktan, cemaatinde sabır olacak. Bilhassa yatsı ve sabah namazlarını camide kılmaya sabır olacak. Musibetler gelecek imtihan olarak, buna sabır olacak. İmtihanlarda hep sabır olacak. En mühim edep ve haya üzerine olacak bir mü'min. El-hayâ minel iman. Eğer haya giderse iman da gider. Bir insanda haya yoksa iman da yoktur onda. Affedici olacak. Cenab-ı Hak soruyor, Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Sen Allah'ın seni affetmek istiyorsan, sen de sana yapılanı affedeceksin. Hazreti Yusuf kardeşini affetti. Onlar dediler ki, bu af karşısında Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Yine Hazreti Yusuf bir şal attı üzerine, esle başı kalkma yok dedi. Ben affediyorum dedi. Bak Allah da sizi affetsin, Allah'a dua edin de, mağfiret edin dedi. Efendim Mekke fethi o tam kısas yapma zamanıydı. Ne var bizim için ey muhterem kardeşim? Aff var buyurdu. Sen de büyük bir kardeşsin dediler. Habbar bin Esed, Efendimiz'in kızını şehit etti. O geldi kelime-i şehadetle. Niçin kızım öyle yaptın demedi. Hep bütün maziye şal attı. Hazreti Ömer'e şaka bile olsa, ya Ömer sen bir gün beni öldürmeye gelmişsin değil mi demedi. Hep baktığımızda nezaket, zarafet, incelik, hassasiyet. Cenab-ı Hak Nur Suresi'nde Allah'ın size bağışlamasını istemez. Yani seni Allah bağışlamasını istiyorsan sen de bağışlayacaksın, affedeceksin. Aranda bir din kardeşine bir şey kalmayacak. Diğer taraftan Efendimizle beraber olduğu ölçüde enaniyetten kurtulacak. Ben demeyecek. Ya Rabbi sen diyecek. Sıfırdan geldik. Hiç mazimiz hiç. Kimseye haksızlık etmeyecek. Kimseyi incitmeyecek. Kimseye kin ve intikam beslemeyecek. Hırs, temah, fitne, gurur, kibir, yalan, çimrilik onun lügatında bulunmayacak. Gıybet etmeyecek, tecessüste bulunmayacak. Merhamet ve şefkat yoksulu vesaire gibi kötü hallerden temizlenecek. Velhâsıl kalp Resulullah Efendimiz'in muhabbette dolacak. Bir iki misal. Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimizden öyle bir güzel şey isterdi ki yalvara bir sakalı şerif isterdi. Onu seferlerde sarının içine koyardı. Bir gün sarı kayboldu. Orduyu durdurdu. Bulun sarığımı dedi. Kumandan bulamadık dedi. Yok olmaz dedi. Bulacaksınız dedi. En sonra eski bir sarık getirdiler. Hah dedi bak buldunuz dedi. Yahu dedi kumandan bu eski sarık için ne kadar bu orduyu durdurdun? Çıkar bak burada iki tane dedi. Resulullah Efendimiz'in saçının kılı var dedi. Benim bütün zaferim dedi ona olan muhabbete bağlıdır dedi. Yine Halid bin Velid bir yerden geçiyordu. Kabile reisi dedi, yahu dedi sen dedi Allah'ın gördün dedi. Onu yakından tanıdın dedi. Ne olursun dedi bana dedi ondan biraz bahsetsene dedi. Bahsedemem dedi. Bildiğin kadar bahset dedi. Gördüğün kadar bahset dedi. Kendine göre bahset dedi. Ben sana şunu söyleyeyim dedi. Gönderen gönderin kadri kadar olur. Onu gönderen Cenab-ı Hak olduğuna göre var sende onun yüceliğini düşün dedi. İşte onun terbiyesinde Yermuk Harbi'nde üç şehit birbirine o çölün 50 derece sıcaklığında bir damla su ikramı muhtaçken birbirine ikram ederek şehit oldular. Bir bardak su ortada kaldı. Hep bunların da Rasûlullah Efendimiz terbiyesinden geçen mü'min kardeşlerdi. Yine bir misal var. Bu Ahmet Eflaki vardır. Bu Mevlana kıssalarını filan nakleden. Bir şey anlatıyor orada. Bir Mevlana'nın müridesi Gürcü Hatun vardı. Bu sarayın meşhur ressamı Aynüt Devle vardı. Hristiyan nakkaş. Onu Mevlana'ya gönderdi, Kayseri'ye tayin oldu kocası. Hiç o resmine bakım. Yani bu şehir olacak bir iş değil ama. Öyle muhabbetten öyle istedi. Yani Aynüt Devle'yi gönderdi. Aynüt Devle gizli ama yap dedi. O tabii kaba saba bir adam. Dedi böyle ben saraydan gelmişim resmini çizeceğiz dedi. Peki madem ona emrede gel çiz dedi. Bu Ahmet Eflaki'nin bildiğine göre 20 tane varak eskitiyor. Her çizdi bakıyor, çizdi ayrı karşısındaki ayrı. Galata rüyet oluyor, tekrar çiziyor, tekrar çizdi ayrı şey alıyor. En son Aynüt Devle dedi ki Allah Allah dedi. Demek ki bir dinin velisi böyleyse kim bir nebisi nasıl dedi. Kelime-i şehadet getirdi Müslüman oldu. Bela bize Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz yakından tanımayı nasip eylesin. Birinci Ahmet Hazret, o Aziz Mahmud'un talebesidir o. 14. Osmanlı padişahı. 28'de vefat etti. O Resulullah'a aşıktı. O zaman zeytinyağla kandil yakılırdı. Yok dedi. Olur mu öyle şey dedi. Kilolarca gül yağı gönderdi. Resulullah Efendimiz dedi, Ravzasında da gül yağı yakılacaktı. Gül yağla orada ışınlanacak dedi. Hatta onun bir şiiri var. Nola tacım gibi başında götürsem dahin, kademi paki ol Hazreti Şah-ı Resulün gülü güzel nüvvet o kadem sahibidir. Ahmet ağa durma yüzün sür kademini o gülün. Yine Fuzuli meşhur su kadisinde suyun her çeşidine bakarak Resulullah'ın gözünden damlayan yaşa bakarak bahçıvan diyor sen diyor bin tane diyor gül sulasan diyor böyle bir yetiştiremezsin diyor. Akan dereye bakacak hâki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını daştan daşa urup gezer avare su diyor. Suyun akışına bakar çarpa çarpa düşer. Sanki Resulullah'ın ayağını ermek için gidiyor diyor. Hep kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşgul. Esad Erbilî Hazretleri tecellâ-i cemâlin habibim ne bahra ateş, gül ateş, sümbül ateş, hâkü hâr ateş. Habibim ve senin güzelliğinden tecelli ortaya çıkmanın dolayı sana aşık olan ilkbahar, ateş, gül, bülbül vesaire toprak hep sana ve gidiyor öyle şeyler. Velhâsıl yine Osmanlı'da bu bir sürre alayı vardı. Bu sürre alayı bu haremden kalkan, onun için oradan harem olmuştur. Oradan. İsmi oradan harem olması. Yine orada hediyeler konur vesaire konur Mekke-Medine halkına şey için, davet için. Ve bu sürre alayı gider, Medine'ye girmez. Medine'nin dışında bulunur. Akşamleyin guslederler. Gece rüyalarında Resulullah Efendimiz'e davet geldiği zaman salavat-ı şeriflerle Medine-i Münevvere'ye girerlerdi. Hatta son orada Osmanlı Paşa, Fahrettin Paşa o arabasıyla Ravza'ya kadar gitmemiş. Arabayı uzakta bırakıp maaşen gidermiş Ravza'ya. Sultan Mahmud zamanında Kubbe-i Hatıra birer arıza gördü. İstanbul'dan mimarlar, mühendisler gitti. Bu da dünya kelamı konuşmayacağız dediler. Sen tuğlayı uzat, yani Allah diyeceğiz, tuğla vereceksin. Çekici uzat, yani La ilahe illallah diyeceğiz, çekiç vereceksin. Su ibriğini uzat, yani Bismillah diye su ibriğini uzatacaksın. Yani böyle Kubbe-i Hatıra'yı böyle bir zikirle şey yaptı. Demek ki bugün maalesef kardeşler orada resim çekiliyor, resim stüdyosu gibi vesaire. Bunlardan uzak kalmak lazım. Kalbi orada Resulullah Efendimiz'e bir rabıta hali geçirmek icap eder. Yine orada bir Osmanlı padişahları oradan bir mektup geldiği zaman tahtından kalkala ayakta dinlerlerdi. Hatta Sultan Abdülaziz hastaydı, yatalaktı. İki şeyin arasına girer. O şekilde ayağa kaldırırlar. Şimdi oku der. Bunlar Resulullah'ın komşusudur der. O şekilde bir dinler. Hatta Abdülhamid tren yolu yaptırdı. İstasyonda da Resulullah Efendimiz sefere gittiği zaman ki mola verdiği yerleri istasyon olarak koydular. Hep bunlar baktığımız zaman Osmanlıların bu 600 küsur sene gelmeye tek devlet dünyada Kur'an-ı Kerim bir hürmet tazimle başlaması, Edip Ali Sisi'nin devam etmesi, Yavuz Sultan Selim'in bu mukaddes emanetleri getirip 40 hafızı tayin etmesi, Efendimiz'e olan muhabbet, diğer taraftan da dilencisiz bir toplum olması. Fukarası var fakat şey yok dilencisi. Yine burada bu rivayet Osmanlılar zamanında 12 Rabiülevvel'de sabah namazından sonra kürsüler konulur, gül suyu dağıtılır, hatipler gelirler, ilahi okurlar, Kur'an-ı Kerim okurlar. O gün dükkanlar kapanır. Bugün bizim bayram günümüz derler. Bugün birbirini tebrik ederlerdi. Yani böyle ecdadımız ehemmiyet verirdi. Efendimiz amcası Abbas radıyallahu anh Ebu Leheb öldükten bir sene sonra Ebu Leheb'i rüyasında görür. Kardeşi Ebu Leheb der, halin nasıl der? Tebbet Yeda suresinin indiği Ebu Leheb. Cehennemdeyim der. Bir azap içindeyim der. Sadece pazartesi günleri de parmak uçlarından bir su çıkıyor, onu ben emiyorum, o zaman biraz ferahlıyorum der. Çünkü der, Süveybe der, cariyem geldi, bugün bir yeğenin geldi, sırf akraba asabiyetinden bir sayımız çoğaldı diye sevindim diyor. Onu azâtım. Çünkü o kadar bir cahile vardı ki, el-hâkümü tekâsür hatta zûrtümül mekâbir gidip mezarlardaki ölülerini sayarlardı. Onun için de pazartesi günleri diyor, biraz ferahlıyorum diyor, çok az diyor. Sırf diyor, Rasûlullah doğduğu gün diyor, bir akraba asabiyetten sevindiğim için diyor. İbn-i Cezerî var, bu meşhur kıraat âlime ve aynı zamanda muhaddis. O diyor ki, bir diyor, kızılca kâfir diyor, Allah ve Rasûlullah düşmanı diyor. Sırf diyor, bir akraba asabiyetinden diyor, sevinirse, azabı hafifletilirse, bir mühim diyor, bu diyor, Rabiülev ayında diyor, bol bol diyor, Rasûlullah'ın salavat-ı şerife getir diyor, sohbetler eder diyor. Din kardeşine ihtiyaçlarını görür diyor. Kim bilir ne kadar diyor, bir ecir almış olur buyuruyor. Yine İmam Kastalani Hazretleri var, Buhari Şârî'dir bu. O diyor ki, Rasûlullah Efendimiz doğduğu bu Rabiülevve ihya etmekle, yemek vermekle, fakirlere her türlü yardım bulunmakla, sevinç ihsa ederek hayırları artırmakta, yeni Mevlid-i Şerîf okumaya itina gösterip bereketinden istifade etmedi diyor. Böyle yapanları o yıl belalardan kurtuldu. Benlerin delik ve yerine geldiği tecrübe edilmiştir diyor. İmam Kastalani'nin ifadesi. Kardeşler bugün ayet-i kerimede İsra Suresi 64. ayetinde şeytanın malları ve evlatları ortak olacağı ifade ediliyor. Bu çok mümin evladın sırf biyolojik anne babası olmak kâfi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını ehli küfür besliyorsa onların evladı oluyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları öz kimliklerinden uzaklaşıyor, din ve medeniyetlerine yabancılaşıyor. İslam'dan haberi yok. O büyük muazzam medeniyetten haberi yok. Bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığı hiçbir kıymeti kalmıyor. Anne babanın feryadı bir faydası yok. Bugün küresel güçler evlatlarını bizden koparmak için bin bir kılığa giriyor. İnternet, televizyon, modalar sayesinde gönülleri zehirlemeye çalışıyorlar. Bunlara asla fırsat vermemiz lazım. Efendim, üç şeyde yetiştirmemi en başta peygamber sevgisi. Yani peygamber sevgisi kalplere gelirse, o bütün salih ameli icra eder. Ehl-i Beyt sevgisi, Kur'an-ı Kerim'i kıraat, Kur'an-ı Kerim'siz bir ibadet olmaz. Onun için kıraat zaruri. Onun için yavruları muhakkak bir Kur'an kursundan geçirmemiz lazım. En asgari bir imam hatipten geçirmemiz lazım. Bugün kumar had safhada. Kumar iyice yayıldı. İnternette kumar oynuyor, borçlanıyor. Evde borcunu ödemeyi hırsızlık yapıyor. İçki öyle, su gibi. Bağımlılık artıyor. Ufak yaştakiler bile orta okul çağında bağımlılık başladı. İffetsizlik dolayısıyla artıyor, kendini göstermeye. İhtiras artıyor. Kendini göstermek için adam öldürmeye sınıfta bakıyor, kendini göstermek için hepsini tarıyor, sonra kendini öldürüyor. Bunlar hepsi Efendimiz'in bildirdiği kıyamet alametleri. Rasûlullah buyuruyor ki, insin ve cinnin, insanların ve cinlerin, isyankârları hariç bütün mahlukat benim Allah'ın Rasûlü olduğunu bilir. Uhud bizi bilir, biz Uhud'u severiz buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh biz diyor, Mekke soyu geçerken bazen selamu aleyke ya Rasûlullah dediğini duyardık diyor, taşların diyor. Nebatat tanıyordu. hurma kütüğü tanıdı. Efendimiz değiştirdiği zaman kürsüyü, hurma kütüğü ağladı. Bütün sahip bunu duydu. Hayvanat tanıyordu. Deve gelip derdini Efendimiz'e anlatıyordu. Efendimiz sahibini sorguya çekiyordu. Şifa-ı Şerif'te Efendimiz'in devesi Abdâ'nın ya da Kesvân'ın Rasûlullah Efendimiz'den sonra ölünceye kadar hiç yiyip bir şey içmediğini, kendi çölleri bulduğu şekilde ölüp gittiğini buyuruyor. Efendimiz'in devesi. Velhâsıl bu kandili elhamdülillah ihya edelim. Fakat bu kandil inşallah bize bir ömür boyu bir Rabîul-evvel ayı olur inşallah. Bu kandilde kardeşler en mühim, şimdi Efendimiz'in seviyesine bakmak istersek, beyatlar vardı. Efendimiz Akabe'de beyat etti. Allah'a beyat etti, Rasûlullah'a beyat etti. Abdullah bin Ravaha ne var ya Rasûlullah? Canımızla manhece beyat ediyoruz. Ne var dedi? Af var dedi Efendimiz. Ne güzel alışveriş yaptık ya Rasûlullah dedi. Onun üzerine Tövbe suresinde onların canlarıyla mallarını cennete satın aldılar ayetinde. Ve Mûti'ye giderken de Abdullah bin Ravaha sevinerek gitti. Hatta malını dağıttı, deveyi bıraktı ve sevinerek gitti. Hatta o zaman bir Yahudi eğer dedi bu dedi hakikaten dedi işaret ettiği gibi Muhammed'inse bunlar üçü de şehit olacak dedi. Üçü de ama tebessümle gitti. Malların canını Allah yolunda feda ederek. Tabi burada en mühim keramet Ebu Bekir Efendimiz'i görüyoruz. Nasıl Efendimiz her şeyle bağlı, canıyla, malıyla her şeyle bağlıydı. Hatta bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i dövdü müşrikler. Orada İslam'a davet ediyordu Kâbe'de. Hatta o Utbe demirden ayakkabı yırtısını dövdü. Ebu Bekir Efendimiz öldü diye bıraktı. Efendimiz'i kavmi aldı, yavaşça götürdüler. Sonra evinde kendine geldi. İlk sözü şu oldu. Rasûlullah nasıl? Efendimiz de vefat ettiği zaman bütün kapılar kapansın, Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın dedi. Yani vefat ederken bile demek ki en büyük keramet. Keramet istiyorsak, ben keramet göstereyim diyorsak, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in haliyle hallenmemiz lazım. En dehşetli keramet bu. Yine Efendimiz bir seferdeyken, hicrette Ebu Bekir önden giderdi, arkadan giderdi. Ya Ebu Bekir dedi, niye öyle önden arkadan? Ya Rasûlullah dedi, arkadan dedi bir ok gelse bana saplansın dedi. Önden bir tuzak varsa o tuzağa ben düşeyim dedi. Cenab-ı Hak bu muhabbetten cümlemize katriler nasip eylesin inşallah. İkinci beyat, Bedir'de oldu. Bedir'de düşman güçlüydü çok, sayı adet bakımından. Müslümanlar zayıftı. Efendimiz sabaha kadar dua etti. Sahabeyi uyuttu. Sahabe Efendimiz o halini görünce, ya Rasûlullah dedi, biz Musa'ya beni sen dediği gibi demeyeceğiz. Sen denize girsen kendimi denize atarız dedi. Senin arkana denize gireriz dedi. Uhud'da Hazreti Hamza şehit oldu. Musab şehit oldu. Efendimiz mahzun oldu. Yine sahabe dedi, ya Rasûlullah dedi, mahzun olma, biz de şehit olmaya beyat ediyoruz dediler. Hudeybiye'de bu müşrikler Mekke'ye sokmadılar. Tabi bir hayır var, sonunda hayır olacak. Orada da ya Rasûlullah dediler, elleri Rasûlullah'ın eline üzerine koydular. Biz dediler, senin gönlündekine beyat ediyoruz. Gönlünde ne varsa emret, ona beyat ediyoruz dediler. Cenab-ı Hak ayette Allah'ın eli onların elleri üzerindedir buyuruyor. Velhâsıl demek ki biz Rabîul-evvel ayını bu beyatlardan bir hisse almayı Cenab-ı Hak bize inşallah ihsan eylesin. Bugün dünyayı vermemiz gereken mesaj nedir? Kalbini, vicdanını kaybeden insan dünyayı kazansa da kendini kaybetmiş, kendine yazık etmiş olur. İbn-i Ataullah İskender'in Hazretleri, ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden de neyi buldu? Dünyanın en mesut insanları Rabbini her an kalbinde bulanlardır. Bütün fani nimet, imkanlar bizim olsa, dünyadan 1000 sene yaşasak, iman ve Kur'an'dan mahrum olup Allah'ını tanımamış olsaydı bunun ne kıymeti olurdu? Neyse bu dünyadaki ömrümüz de faniyle mal. Fakat Allah Resulü'ne olan İslam'ın canlı gönlü tabi olmanın saadeti ebedi sonsuz. Bugün yine modern insan çok şeye sahip oldu. Bütün konfora sahip oldu. Fakat huzuru kaybetti, edebi kaybetti, aile sıcaklığını kaybetti, kanaati, merhameti, kulluk şunu kaybetmeye karşı karşıya geldi. Bugün modern insan durumu bu. Teknoloji kalbi terbiye edemez. Para, mal, infaka dönüşmezse insanı duygusuz yapar. Şımartıp azgınlaşır. Para infaka dönmezse insanı duygusuz yapar. Şımartır, aygır haline getirir. Merhamet, şefkat vesaire biter, iptal eder. Bilgi, malumat, kültür ahlaka dönmezse kibir üretir. İblis, Balun Bavra vesaire Karun. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Kul kalbinde merhamet taşırsa ibadetini kamil manada eda etmiş olur. Kulun ahlakı seviyesi ibadetin makbuliyetini derece gösteren bir röntgen gibidir. Tasavvuf hizmete dönüşmesi eksik kalır. Tasavvuf hizmete dönüşmesi eksik kalır. İşte Bahattin Nakşibendi 7 sene hayvanlara, hastalara yolları temizledi. İslam'da ruhbanlık yoktur. Bilakis halvet der encümen. Yani halk içinde hakla beraber olmaktır. Bir sahabi dedi, ben şurada yeşillikte kalkıp ibadet etsem ömür boyu. Yok dedi efendim, yok dedi. Senin dedi, emri marufta bulunman dedi. Halk içinde Allah'la beraber olman, orada yalnız olman, ibadet çok çok daha öteydir buyurdu. Yine aile yuvası ahiret yolcusunun ilk mektebidir. Evlatların güzel bir terbiye alması için salih ve salih bir anne baba olacak, ailede gün görmüş büyükler bulacak, güzel bir mahalle olacak. Zira bunun hepsi birer mektepti eskiden. Gençlik sadece kariyer, doktora vesaire için değil, kulluk ve hizmet için yetiştirilmelidir. Evet, onlar da olsun ama esas birinci olan kulluk ve hizmet için yetiştirilmesi. Yani onu kariyer, doktora, tembelliğe sürüklememesi lazım. Masa başında oturmaya sürüklememesi lazım. Medeniyet, binalarla, geometriyle değil, kendini topluma adayan kâmil insanlarla kurulur. Medeniyet, binalarla, geometriyle değil, kendini topluma adayan kâmil insanlarla kurulur. Gerçek bir Müslüman en öncelikli hedefi, akademik kariyer sahibi veya iş hayatında çok başarılı bir insan olmak değil, kalbi selim, takva sahibi, salih bir kul olabilmektir. Kulluk sadece ibadet hayatın değil, ahlakta, ailede, ticarette, hizmette, infakta, eğitimde, toplum hayatında yaşanmalıdır. Gerçek bir mü'min nazarında bu dünyada kılınacak en kıymetli şey bilgi veya servet değil, kalbi selimdir. Cenâb-ı İllâ men atallâhi bi kalbin selim buyuruyor. Kalbi selim üç vasıf vardır, kızmayacaksın. Cenâb-ı öfkesini yutarlar buyuruyor. Kırılmayacaksın. Allah'ın size affetmesini istemezsin buyuruyor Cenâb-ı Hak. Dünya ile ahiret karşıya geldiği zaman ahiret tercih edeceksin. Cenâb-ı ayette o gün diyor, o Uhud'da dünyayı isteyenler vardır, ahireti isteyenler vardır. Tasavvuf, yine tasavvufa gelelim, şeriatten uzak yaşamak değil, bilakis şeriatin ihsan derinliği içinde yaşanmasıdır. Şeriatin ihsan derinliği içinde yaşanmasıdır. Şeriatı tahkimdir. Ahlak, dinin süsü değil, dinin özüdür. Hizmet, imanın toplum hayatına açılan kapısıdır. Dertlere derman olmaktır. Merhameti ve hakkı tevzi etmektir. Hakkın nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır. Bizim medeniyetimiz, fetih medeniyeti olduğu kadar aynı zamanda şefkat, merhamet ve vakıf medeniyetidir. Onun için ecdadımızda 26 bin küsur vakıf kurulmuştur. Evlilikte, aile hayatında, ruhaniyeti zedeleyen amirlerin biri de israftır. Vakıf, merhametin müesseseleri mi şeklidir? Vakıf, merhametin müesseseleri mi şeklidir? Para sadece sahip olan bir güç değil, aynı zamanda hesabı verecek bir emanettir. Para sadece sahip olacak bir güç değil, aynı zamanda hesabı verecek bir emanettir. Eğitim, meslek kazandırmadan önce keyfiyetli insan ve takva sahibi bir insan yetiştirmelidir. Ondan sonra onu mesleğe gönderilmiştir. Gençlik kariyer hırsıyla değil, kulluk ve hizmet haliyle yetişmelidir. Burası olmuyor. Son nefes şuuru, bugün tebliğ ve irşat dilinin en derin arka planı olmalıdır. Bugüne 10 ders. Bugüne 10 ders. Kalp eğitimi olmadan insan inkişaf edemez. Onun için Mevlana, henüz kanı çıkmayan bir kuş uçmaya kalkarsa yırtıcı kedilerin lokması olur. İşte bugün aynı işte yamyamların lokması oluyor dünya. Yani beyaz yamyamların lokması oluyor. Kalbi inkişaf etmemiş bir insan nefsani arzunun zebunu olur. Bu da bu kalbin eğitimini çocuk yaşta bana zaruridir, ağaç yaşken eğilir. Ahlak olmadan ilim tehlikeli hale gelebilir işte bugün. O ilimle bugün nasıl bir insan katliamı oluyor? Mevlana yine ahlaksa ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir buyuruyor. İbadet, merhamet ve şahsiyet ve hizmet üretmelidir. Zenginlik infakla güzelleşir. Aile insanın ilk manevi mektebidir. Gençlik yalnız sınav kalitesi değil, sağlam bir karakter ve şahsiyet kazanmak için yetiştirilmelidir. Faydalı olmalı. Tasavvuf yine hayat ve toplumu içinde kalbi derinlikte hizmettir. Hayat toplumu içinde kalbi derinlikte hizmettir. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. İslam medeniyetinin bizden istediği kâmil insan modeli ise gönlü bir şefkat, merhamet dergâhı kılan, kendisinden emin olan, kimse incitmeyen, kimse incinmeyen, elinden dilinden bütün mahlukatın müsvit olduğu bir rahmet insanıdır. Âlemde rahmet olan, gönderilmiş olan Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi, hayatın tamamına yayılan bir edep iklimidir. Son nefesin tefekküründe derileşen insan, bugünü çok daha iyi yaşar. Bugün nasıl yaşarsak, son günümüzü o kadar bir idrak etmiş oluruz. Ayet-i Kerime'de, Münafıkın Suresi'nde, herhangi bir ölüm gelipçe, Rabbim beni yakın bir süre geciktirsen de, sadaka verip salihlerden olsan demeden önce verdiğim rızıklarını infak edin. Efendim bu ayet indiği zaman, salihler de diyor, ölüme pişmanlık gelir, keşke daha öteye girseydik diye. Yusuf Aleyhisselam, Allah'ıma tevbiyle Müslüman yaşayın, biz salihim buyuruyor. Bu en mühim son nefes. Bir duayla bitirelim. Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları yapmadan önce bir meciden kalktı pek az olurdu. Daima bu duaları yaparak meciden kalkardı. Allah'ım bize günahla aramıza engel olacak kadar korkudan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek kadar güçlü iman ver. Allah'ım bizi yaşattığın müddet kulaklarımızı, gözlerimizi ve kuvvetimizden faydalandır. Yani amel salihlerle. Ölümümüze kadar bizi ona devamlı kıl. Bize zulmedenlerden mukabilini sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz ilmimizin sonu kılma. Bizi acımayanlar üzerine bizi musallat etme ya Rabbi. Bu Tirmizi'nin rivayet ettiği bir şey. Resulullah Efendimiz ekseri bu duayla meclisten ayrılırdı. Velhâsıl Cenâb-ı Hakk'ın bize en büyük lütfu. Fakat kardeşler, her lütfun bir bedeli var. Bize en büyük dine, en büyük peygambere, en çok sevdiği peygambere, en çok şefaat izni verdiği peygambere, bir ananın babanın merhametinden daha öteye bir merhameti bulunan bir peygambere. Ben kabrimde ta kıyamet ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Bize Cenab-ı Hak böyle bir peygamber ümmet kıldı. Fakat Cenab-ı Hak sümmeletsüne yömeyeceğin aninneyim verdiği nimetten soracaksın. Bizim vazifemiz bugün, billahsa bugün, bugün İslam'ın bir fobi denildiği bir zamanda, tamamen zıttına, bugün İslam'ı temsil etmek, bilhassa İslam'ın ahlaki yapısını, merhametini, şefkatini temsil etmek hepimizin vazifesi bugün. Bundan da bir hesaba çekileceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak ayette gönderdiğimiz toplumları, gönderdiğim peygamberlerden de o toplumu mesul tutacak. Yani o peygamberlerin halini halletmekten. Tabi bunun çaresi nedir? Efendimiz çok sevmek. Ne kadar seversek, Hazreti Ömer'e ''Yâ Rabbi, kendimden sonra seni'' dedi. ''Yok, olmaz Ömer, olmaz Ömer'' dedi. ''Kendinden çok seveceksin'' dedi. O zaman Hazreti Ebubekir Efendi olduğu gibi. Evet ya Resulallah dedi, şimdi kendimden daha çok seviyorum dedi. Yine bir gün Yahudilikten gelme bir sahabi Hazreti Ömer'e dedi ki bak dedi Ömer dedi Tevrat'ta da böyle böyle şeyler vardı, ayetler vardı. Herhalde benzer ayetler. Onun efendimiz aynı efendimin rengi değişti. Ömer dedi Kur'an sana kâfi değil mi dedi? Kur'an sana yetmiyor mu dedi? Musa eğer bu zamanda olsaydı o da Kur'an'ın tabi olurdu buyurdu. Velhâsıl bizim vazifemiz İslam'ın izzetini korumaktır. İslam'ın haysiyetini korumaktır. Yaşayarak inşallah güzel bir Müslüman olabilmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Allah cümleden razı olsun. Burada Allah rızası için toplanıldı. Bu efendimizin bu mübarek kandiline sevincini yaşamak için toplanıldı. İnşallah Cenab-ı lütfuyla keremiyle cümlemiz inşallah kıyametin o zor günde Resulullah Efendimiz civarında cem eder inşallah. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 23 Ağustos 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu Mevlid Kandili özel sohbetini dinlediniz.